Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde daha önceki derslerimizde anlatmaya başladığım Rum suresine 20. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Bundan önceki ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle dedi bizlere: Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayy ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve kedalike tuhracun. Şöyle hitap ediyor Allahu Teala kendisinin varlığına delalet eden olaylardan, ayetlerden bir tanesi ve bizlere dedi ki o Allah ki dikkat edin, dikkatlice üzerinde durun, kafa yorun. Bu konu üzerinde biraz düşünün ki, tefekkür edin ki, o Allah ki ölüden diriyi çıkarandır. Yine o Allah ki diriden de ölü çıkarandır. Yani ölmüş bir vaziyette olan, bizim ölü bir gördüğümüz, değer vermediğimiz şeylerden nice nice canlılar üreten odur. Yine o Allah ki çok güçlü kuvvetli gördüklerimizle öldürüveren odur. Yerin ölümünden kışın, bakıyoruz ki bütün ağaçlar, bütün otlar yerle bir olmuşlar, tamamen yok olmuşlar, çürümüşler. Bir ağacı kuru bir ağaç gibi görüyoruz ama sonrasında da onlara dirilten, onlara can veren, hayat veren odur, Allah'tır. Siz de aynen tabiatın yeniden canlandığı, yeniden hareketlendiği gibi siz de ölümünüzden sonra bütün yaptıklarınızın hesabını vermek üzere mahşer günü, kıyamet günü yapıp da yanlış yaptıklarımızdan, yapmayıp da eksik bıraktıklarımızdan dolayı Allah'a bir hesap vereceğiz. Bu hesabı vermemiz için de bizleri Allahu Teala o gün bizleri canlandıracak. Ruhumuzla bedenimizle ikisini bir araya getirmek suretiyle insanların hesap verebileceği bir şekle getirecektir. İşte buna gücü yetecek olan sadece Allah'tır. Allah'ın da buna gücü yettiğine delalet olmak üzere, işaret etmek üzere Rabbimiz, bizim günlük hayatımızda birebir şahit olduğumuz, birebir gördüğümüz olaylar var. Bir bakıyoruz ki bir insan, bir hiç yoktan bir çocuğun olması, o çocuğun canlanması, büyümesi, yaşlanması ve sonrasında ölmesi, tabiattan örnek veriyor Rabbimiz, ağaçların, yeryüzündeki bütün bitkilerin, kışın hepsinin çürümesi, yok olmasıyla birlikte yok oluyorlar ama baharla birlikte bunların hepsinin canlandığını da bizler yine görmekteyiz. Bunlara şahit olmaktayız. İşte Allah nasıl ki bunlar yok oluyorlar ve sonradan tekrar diriliyorlarsa, tabiat canlanıyorsa, öldükten sonra da insanlar hepsi yaptıklarının hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna çağrılacaklar. Allah bunları diriltecek. Ruh çürümüş olan, un ufak olmuş olan, hiç canlanması ümit edilmeyen bir kemiklerimizin toz parçacığı haline gelmiş olmasından, un ufak olmalarından sonra tabiatı canlandıran, buna gücü yeten Allah, insanları kıyamet gününde hepsinin bu un ufak olan kemiklerimizi bir araya getirmeye, denizlerde, deryalarda bütün vücudumuz paramparça olsa, kurtlara, kuşlara yem bile olmuş olsak, onları kıyamet gününde Allahu Teala tekrar nasıl ki bizi ilk yaratılıştan var etmeye gücü yetmiş ise bizlere tekrar diriltmeye gücü yetecektir. Ve insanlar yaptıklarının hesabını Allah'a tek tek hiçbir şey kalmaksızın bir hardal tanesi bile olmuş olsa yaptığımız iyilik veya kötülük bunun hesabını vermek üzere Allah'ın huzuruna geleceğiz. O gün de bizim Allah'tan başka ne bir dostumuz, ne bir yardımcımız, ne çocuğumuzdan, ne evladımızdan bize faydasının olmayacağı bir günle karşı karşıya kalacağız. Bugünle karşı karşıya kalmak, Allah'ın gücü yeter, bütün insanları o gün orada toplamaya gücü yeter. Allah için bu konuda bir eksikliğin olması söz konusu değildir. Bu hatırlatmalardan sonra Allahu Teala bizlere yine anlamamız, fikir edinmemiz, düşünmemiz için eğer bizim sağduyuyla hareket edersek, açık bir kalple Allah'ın ayetlerine kalbimizin kapısını açar, gönlümüzün kapısını açar, fikrimizi açar isek, bazı ayetleri de tekrar Rabbimiz bizlere hatırlatacak. Bak düşünün, tefekkür edin, bu kainatı yaratan Allah, bu kainatı düzene sokan Allah, bu kainattaki herhangi bir uyuşmazlık, dengesizlik göremeyeceğiniz bu tabiatı yaratan Allah, sizlere de yaratmaya gücü yetendir. Gelin o halde sizler kendinizi bu kadar güç ve kuvvet sahibi, kudret sahibi olan Allah'a teslim edin. Ona secdeye varın, ona rükû edin. Bu tabi secdeye varış ve rükûya varış sadece namazda olmasın. Hayatınızın bütün bölümünde, gerek sivil hayatınızda, gerek toplum hayatınızda, bireysel hayatınızda, aile hayatınızda, hayatınızın her bölümünde gece uykumuzdan, sabahleyin yaptığımız bütün ekonomik işlerimize, siyasi işlerimize, ticari işlerimize varıncaya kadar her bölümde hayatımızın her anında Allah'a secde etmek, Allah'ın emirlerine boyun eğmek gerekiyor. İşte bu secdeye varış ve boyun eğişle ilgili olarak Rabbimiz bizlere bazı ayetlerle yine bazı hatırlatmalarda bulunacak. O ayetlerden bir tanesi. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Onun varlığının ve kudretinin açık belgelerinden, Allah'ın varlığının ve kudretinin, gücünün her şeye yettiğinin belgelerinden, delillerinden biri de Allah-u Teala'nın sizi topraktan yaratmasıdır. O Allah ki bizi topraktan yarattı. Dikkatle üzerinde durmamız gerekiyor. Sonra o Allah sizi bütün yeryüzüne dağıtıp yeryüzüne değişik şekil ve kabiliyetlerde yeryüzünün bütün tarafına dağılan bir insan oluverdik bizler. Bizlere Allah-u Teala bir beşer olarak, bir insan olarak yeryüzünün bütün bölümlerini artık bizlere dağıtıverdi. Rum suresinin 20. ayetinden itibaren 27. ayetin sonuna kadar değinilen, anlatılan ayetler bir taraftan süre gelen konuyla bağlantılı olarak, bir önceki ayetlere bağlantılı olarak öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğunu, diğer taraftan da bu kainatın, bu evrenin ilahsız olmadığını, bir yaratanın olmaksızın yaratılmadığını, mutlaka bir yaratanın var olduğunu, birçok tanrı tarafından da yönetilmediğini, yaratan tek olduğu gibi şu anda yönetilmesi de kainatın, evrenin tek tanrı, tek ilah tarafından yaratıldığını, bilakis o Allah'ın kendisinden başka hiçbir yaratıcının olmadığını, o Allah'ın hakim, mabud olan birisi olduğunu da yine bu ayetler bizlere bundan sonra 20. ayette başlayıp 27. ayete kadar devam eden bölümde Allah-u Teala bizlere anlatıyor. Yine bu ayetin son bölümünde bize işaret ettiği Allah'ın bizi yeryüzüne indirmesi, yeryüzünde değişik şekil ve kabiliyetlerde bizleri birer insan olarak yaratması, insanın yaratıldığı maddeler karbondur, sodyumdur, kalsiyum gibi maddelerdir. Toprak bunların aynısının hem sodyumun hem karbonun hem kalsiyumun biz toprakta bulunan ölü cevherler olduğunu da biliyoruz. Bu elementlerin birleşmesiyle insan denilen mükemmel bir varlığın meydana geldiğini ve onun içinde fiziksel varlığının maddelerle hiçbir direkt ilişkisi bulunmayan duygularımızın var olduğunu, vicdan ve tahayyül gibi büyük güçlerin de Allah tarafından bizlere verildiğini bizler biliyoruz. Yine sadece bir tek insan böyle tesadüfen yaratılmakla kalmamış, onun için üretici bir güç de kendisine yerleştirilmiş insana Allah tarafından verildiğini görüyoruz. Bu güç sayesinde insan aynı fiziksel yapıya ve aynı yeteneklere sahip sayısız kalıtımsal ve kişisel özellikler taşıyan milyonlarca insanın da aynen bir insan gibi meydana geldiğini biliyoruz. O halde ey insan, senin aklın bu mükemmel varlığın, bu mükemmel yaratıcı olmaksızın kendi kendine var olduğunu kabul edebilir miyiz? Aklınız başında olarak insanın yaratılış düzenindeki bu mükemmelliğin, yeryüzündeki ve gökyüzündeki sayısız gücün, insanın emrine verilmesindeki düzenin, Allah'ın birden fazla ilahın iradesiyle olduğunu söylememiz de mümkün değildir zaten. Evet, Allah bizi yeryüzüne yarattı, topraktan yarattı. Toprakta olan özelliklerin, maddelerin bizde de var, Bizdeki olan maddeler, kalsiyum, sodyum gibi maddeler bizde de var, toprakta da var ama insana Allahu Teala sadece bu yönüyle, maddi yönüyle değil, bir de insana fiziksel varlığının yanında vicdan veriyor, duygular veriyor, tahayyül veriyor, en önemlisi de ruh veriyor ve böylece de diyor ki bize Allahu Teala yeryüzüne salı veriyor. Yeryüzünde değişik şekillerde, değişik kabiliyetlerde olan bin bir çeşit insan var. İşte bu bir çeşit insan, her birinin, bir tek insanın Allah tarafından böylesine yaratılıp da yeryüzüne sürülmesi diye bir şey söz konusu değil. Allahu Teala o insanı yaratıyor. Bütün insanların yaratılışı da böyle ve yarattıktan sonra da insanı başıboş bırakıvermiyor. Hala onunla ilişkisini Allahu Teala sürdürülmesi, insanların devam ettirmesini istiyor ve kendisi de zaten insan üzerinde otorite ve güç olduğunu, insan üzerinde Rahman ve Rahim sıfatların tecelli ettiğini de bu dünyada ister inansın ister inanmasın herkes Allah'ın o Rahman isminin gereği olarak bütün canlıları Rabbimizin koruduğunu, kolladığını, gözettiğini, yedirdiğini, içirdiğini, giydirdiğini, gezdirdiğini, yaşattığını ve yeri ve zamanı gelince de insanları öldürdüğünü yine bizler Allah Rahman isminin gereği olduğunu biliyoruz. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفِسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. Evet, bir başka alamet bizlere Allahu Teala bahsedecek. Onun Allah'ın alametlerinden biri de sizin içinizden sizin için eşler yaratmış olması. Sizin kendi nefislerinizden eşler yaratmış olması. Yani yaratıcının bir hikmeti gereğince insan bir tek cins olarak, bir tek erkek varlık olarak değil, insan olarak birbirine eşit, figürlerde form olarak da aynı temel formüle sahip, farklı fiziksel yapılara sahip, farklı zihni ve psikolojik niteliklerde, çeşitli değişik duygu ve arzulara sahip iki ayrı cins olarak kadın ve erkek olarak ya Allah tarafından yaratıldığını görüyoruz. Daha sonra bu ikisi arasında kadın ve erkek arasında o denli mükemmel bir ahenk yaratılmıştır ki her ikisi de diğerine mükemmel bir eş oluyor veriyor. Birisinin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları tam anlamıyla diğerinin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına karşıt geliyor. Bundan başka yine yüce yaratıcı olan Allah, yaratılışın ta başlangıcından beri her iki cinsten eşit oranlarda yarattığını görüyoruz. Yani dünyada kadın ve erkeğin dengeli bir şekilde yaratıldığını görüyoruz. Hiçbir ülkede veya hiçbir bölgede sadece kızların veya sadece erkeklerin doğduğuna şahit olunmuyor. Bir bakıyorsunuz ki aynı bölge içerisinde hem kızlar var hem erkekler var. Az kafa yorduğumuz zaman, az üzerinde duruverdiğimiz zaman, doğan çocuklardaki kızların ve erkeklerin eşit oranda olmuş olması, dengeli olması, bir bölgede, bir köyde, bir şehirde, bir ülkede diyelim, bakıyorsunuz ki küçük bir köy bile olmuş olsa, oradaki doğan çocukların sayısı kız ve erkek olarak orantılı olduğunu görüyoruz. Ölen insanlar da böyle. Bu olay insan aklının kesinlikle hiçbir dahlinin bulunmadığı bir alandır. Yani insan ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin, insan biyoloji dersi üzerinde tıp konusunda ne kadar uzmanlaşırsa uzmanlaşsın, ne kadar bu konuda teknoloji ilerlese bile insanın doğacak çocukların kız ve erkek olması noktasında müdahalesinin olamadığı tek konu, ender konulardan bir tanesidir. Bu konu tamamen Allah'ın tek elindedir. Rabbimiz bazen kız çocuğu veriyor, bazen erkek veriyor, bazen her ikisinden de veriyor, bazen de bakıyoruz ki her ikisinden de vermediğini görüyoruz. İşte insan kızların dişil niteliklerle olması, yine erkeklerin de eril niteliklerle doğmaya devam ettiği tabii akışa hiçbir müdahalede bulunamaz. Dünyanın her yerinde kadınların doğmaya devam ettiği belirli oranı da bozamaz. Yüzyıllardan beri milyonlarca, milyarlarca insanın doğuşundaki bu ahenkli düzen ve bu düzenin işleyişi asla ve asla bir tesadüf olamaz. Birçok ilahın ortak iradesinin de bir sonucu olamaz. Bu sadece bir yaratıcının, bir tek hikmet sahibinin başlangıçta sonsuz hikmeti ve kudretiyle mükemmel bir kadın ve erkek planı düzenlediğini, daha sonra bu mükemmel plana göre belirli oranlarda ayrı kişisel özelliklere sahip sayısız kadın ve erkeğin dünyaya gelmesi için harikulade bir düzen kurulduğunu, Allah tarafından da organize edildiğini, savaşların olması, bu savaşta birçok erkeğin ölmüş olması ve bakıyorsunuz ki doğan çocuklardan kızların doğması ve bunlardan ölüm oranlarının olması, hepsi Allah'ın düzenlemiş olduğu bir plan, bir program çerçevesinde devam etmektedir. Bu konuda hiçbir kimsenin, hiçbir rolünün olmadığını azıcık kafa yorduğumuz zaman, etrafımıza bir baktığımız zaman bunları net olarak görebilmekteyiz. Onun ayetlerden bir tanesi kendi nefislerinizden kendiniz için, kaynaşmanız için eşler yaratan da yine Allah'tır. Bu düzen şans eseri meydana gelmemiştir. Yani bu erkek ve kadın oranının böylesine orantılı olmuş olması bir şans eseri meydana gelen bir olay değildir. Bilakis Yüce Allah bu düzeni kadının ve erkeğin birbirlerine doğal ihtiyaçlarını karşılamalarını ve her ikisini de birbirlerine huzur ve sükunet bulmaları amacıyla kurmuştur. Bu yaratılışın bir taraftan insan neslinin devamına sağlamak, diğer taraftan da bir insan medeniyeti meydana getirmek için bir araç olarak seçtiği mükemmel bir düzendir. Eğer iki cins değişik dizayn ve şekillerde yaratılmış ve her ikisine de birlikte olduklarında duydukları ahenk ve huzur duygusu yerleştirilmemiş olsaydı, insan nesli koyunlar gibi, hayvanlar gibi üreyebilirdi. Fakat bir medeniyetin doğması ihtimali de böylece ortadan kalkmış olurdu. Hayvan türlerinin hepsinin aksine bir insan medeniyetinin ortaya çıkmasını sağlayan asıl güzellik, o yüce Allah'ın, yüce yaratıcının her iki cinse birbirine karşı bir arada olmadıklarında tatmin edemeyecekleri bir sevgi, istek ve arzu yerleştirmiştir. Bu huzur ve sükunet arzusu onları birlikte bir yuvaya kurmaya zorlamıştır. Yine bu arzu aileleri ve kabileleri oluşturmuş ve insan için sosyal hayatı mümkün kılmıştır. Toplumsal hayatın gelişmesinde insanın zihni, özellikleri de mutlaka yardımcı bir rol oynamıştır. Fakat bunlar asıl itici güçler değildir. Toplumsal hayatın oluşması sağlayan asıl itici güç, kadın ve erkeğe yerleştirilen ve onları bir yuva kurmaya zorlayan arzudur. Sağduyu sahibi bir kimse kalkıp da bu yüce yaratıcının bu hikmet eserinin tabiat güçleri sonucu şans eseri meydana gelmiş olduğunu nasıl söyleyebilir? Veya bunun birçok ilah tarafından düzenlendiğini ve binlerce yıldan beri sayısız kadın ve erkeğin bu doğal arzuyla doğup var olmaya devam ettiğini söyleyebilir mi hiç? Bu yalnız sağduyudan yoksun insanların kabul edebileceği bir gerçektir. Ama akıl sahibi ve izan sahibi insanlar şunu bilmektedirler ki, insanlara karşı Allah-u Teala'nın kadın ve erkekler arasında bu vermiş olduğu sevgi ve muhabbet onları bir araya getirmiş. Bu birliktelik bir hayvani bir birliktelik değil, tamamen insanların bir medeniyet kurmasına, bir aile yuvasını kurmasına olan yönelik bir birlikteliktir. Onun için de Allah-u Teala aramızda insanlara sevgi ve merhamet koymuştur. Yani kadın ve erkeğin arasında bu kaynaşmanın çok tatlı bir şekilde olması için, lehimin sağlam olması için bir başka şey de veriyor karı koca arasında. Sevgi ve merhamet. Bugün aileler arasında eğer sevgi ve merhamet varsa o aile çok sağlam bir temeller üzerine oturmuş demektir. Ama sevgi ve merhametin olmadığı aile yapılarında ise maalesef çok acı sonların da karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Bu ayette geçen buradaki sevgi ile kadın ve erkek arasındaki cazibenin itici gücü olan ve onları birbirine bağlayan sevgi kastedilmektedir. Merhamet, evlilik hayatında yavaş yavaş gelişen, karı ve kocanın birbirine karşı nazik, hoşgörülü ve düşkün olmaları sağlayan duygusal bir ilişkidir. Öyle ki yaşlılık döneminde cinsel sevgi asgariye düşmesine rağmen iki eş birbirine gençliklerinden olduğu gibi gençliklerinden hatta daha da bağlı olarak birbirlerine daha duygusal arzularla birbirlerine bağlı olabiliyorlar bunlar. Yaratıcının insan içine yerleştirdiği bu iki olumlu güç, sevgi ve merhamet, insanda var olan doğal arzuyu destekler niteliktedir. Bu istek ve arzu sadece huzur ve tatmin arar ve kadınla erkeği bir araya getirir. Bundan sonra bu iki güç, sevgi ve merhamet ortaya çıkar ve birbirlerinden ayrı ortamlarda yetişmiş olan bu iki yabancı, yani kadın ve erkek, o denli birbirlerine bağlanırlar ki artık bu ikisi hayatın birçok zorluklara rağmen yaşamaya devam ederler. Milyonlarca insanın kendi hayatında yaşayıp tecrübe ettiği bu sevgi ve merhamet ölçülüp tartılabilen maddi bir şey değildir. Bu iki özellik ne insan vücudunu oluşturan yapısal elementlere bağlanabilir ne de bunların ortaya çıkışı ve doğuşu bir laboratuvarda incelenebilir. Bunun tek açıklaması Yüce Allah tarafından Yüce Yaratıcı'nın belirli bir gaye için bu iki özelliği insanın gönlüne yerleştirmiş olmasıdır. Bu gaye de basit, hayvani bir amaç ve gaye değil, tamamen ilahi bir amaca yönelik olan bir gayedir. Bu iki birbirini tanımayan iki insanı birbirini bir araya getiren Allah, onların işlerine birbirlerine karşı öylesine sevgi, öylesine muhabbet, öylesine bir fedakarlık ve merhamet duygusunu yerleştiriyor ki, birbirlerine karşı sevgide, birbirlerine Allah dediği seven, birbirlerine saygıda Allah'ın göstermiş olduğu saygıyı, Allah'ın dediği şekilde bir saygı gösteren, merhameti tamamen Allah'ın koyduğu çerçeve içerisinde birbirlerine karşı merhametli olan aileler, huzurlu ve mutlu olan ailelerdir. Ama aradaki sevgi ve bağı tamamen ekonomik nedenlere bağlayanlar, fiziki ölçütlere bağlayanlar, ruhi yapısını sevmeyip de fiziki yapısını seven insanlar, işte toplumda bugün en çok eksikliğini ve rahatsızlığını hissettiğimiz bir olaydır. Bir erkek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine uymadan, eğer evleneceği kişideki kriterleri fiziki ölçülerde arar ise, onları kaybolduğu zaman bir kızı güzelliğinden dolayı sever, güzelliğinden dolayı eğer onunla evlenmeye yönelirse, ileriki yaşlarda kızdaki o güzellik kaybolduğu zaman veya ekonomik nedenlerle evlenir ise, ekonomisini kaybettiği zaman o zaman o kız onun için artık sevilmeyen, ona ilgilenilmeyen birisi oluverir. Ama Allah ve Peygamber'in öğretileri doğrultusunda, tavsiyeleri doğrultusunda eğer bir insan kendisine eş olarak seçeceği insanın sadece bu kriterleri, fiziki kriterleri ve ekonomik sebeplerden dolayı değil de Allah ve Peygamber'in bize tavsiye ettiği ölçülerde hareket eder, onunla bir evlilik, bir eş, bir yuva kurma düşüncesinde olur ise o zaman Allah onlara yardımcı olacaktır. Allah ve Peygamber'in tavsiyeleri uyulduğu zaman o hayatta, o aile yuvasında huzur vardır, sekinet vardır, sükunet vardır ve rahatlık vardır. Hem ekonomik olarak hem maddi hem manevi olarak da kendilerine Allah tarafından birçok rızıklar kendilerine verilecektir. Bu konuda en çok eksikliği hissettiğimiz konulardan birisi olarak görüyorum bu aile içerisindeki sevgi ve muhabbetin eksikliğini. Tabii ki eksiklik olarak da benim kanaatimce şöyle hareket ettiğimizden dolayı böyle bir sonuç olarak da bazı acı sonlara karşılaşabiliyoruz diyorum. Demin Rabbimizin bu ayette söylemiş olduğu, Peygamberimizin de bizlere özellikle tavsiye ettiği, insanlar evlenirken kriter olarak, ölçü olarak Allah ve Peygamber'in tavsiyelerin dışında başka kriterler ön plana çıkarırsa, kimisi diplomayı ön plana çıkarırsa, kimisi efendime söyleyeyim makam mevkiyi ön plana çıkarırsa, evini parkının güzelliğini ön plana çıkarırsa, o zaman işte Allah korusun bunları demin de söylediğim gibi, az önce söylediğim gibi bunları bu kızda veya erkek kaybettiği zaman o zaman işte sıkıntı başlıyor. Bir takım insanlar aile yuvasının bozulmasına kadar gidebilecek acı sonlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İnşallah diyorum. Allah ve peygamber bize her konuda, nasıl ki Rabbimize biz İslam olan insan kendini teslim etmiş anlamına geliyor ise, Müslüman kendini Allah ve peygambere teslim etmiş olan insandır. Bu teslimiyet sadece namazda, oruçta, haçta olmamalı. Evlilik konusunda da insanlar Allah ve peygambere kendilerini teslim etmeli. Allah ve peygamberin tavsiyelerine uyarsak, uyarılarına göz önüne alır isek, zaten Allah da bizi yaratırken değişik, hiç tanımadığımız bir kadınla, bir erkekle bir araya geldiğimiz zamanda da bile, eğer samimi, Allah ve peygamberin uyarılarına göre bir aile yuvası kurmanın uğraşı içerisinde olur isek, o zaman aramızdaki sevgi ve muhabbet artacak. Zaman zaman birbirimizin bu sevgi ve muhabbetten dolayı, merhametten dolayı, eğer kadında sevgi ve merhamet varsa, kocasını sevdiğinden dolayı, kocasının zaman zaman yapmış olduğu hatalara karşı affedici, merhametli, hoşgörülü, toleranslı olacak. Aynı şekilde erkek de kadınını severse, Allah ve peygamberin tavsiyelere uyduğundan ötürü dolayı, o zaman o da onun sevgiden dolayı hanımının yapmış olduğu yanlışlara karşı hoşgörülü ve toleranslı olacak. Hataları birbirini görmeyip kapatıp gidecekler. Ama tabii ki fedakarlık, zaman zaman öyle diyorum ben. Yani bu Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'de söylemiş olduğu, insanlara yedi öğüt olarak da birçok afişlerde falan yazılı gördüğümüz güzel söz olarak, hakikaten güzel bir söz. Ama bu sözü yerine getirmede de en çok karı kocanın birbirine ihtiyaç duyduğunu zannediyorum ben. Yani fedakarlık yapacaksa bir insan, fedakarlık yapmaya en çok müsait olan İki eş birbirine karşı fedakarca olacak. İki eş birbirine karşı cömert olacak. İki eş birbirinin hatalarını görmede gece gibi olacak. İki eş birbirinin hatalarını örtmede toprak gibi olacaklar. Birbirlerine karşı da her zaman olduklarını gibi görünüp, göründükleri gibi de olacaklar diyorum. İnşallah bugün Avrupa'da, mesela Türkiye'de ve İslam ülkelerinde diyelim, boşanma oranları çok azdır. İntihar olayları çok azdır. Ama çok da zengin olmalara rağmen, fert başına düşen milli gelirleri daha yüksek olan ülkelerin insanlara baktığımız zaman, aile yuvalarının dağıldığını, boşanma oranlarının çok fazla olduğunu, intihar olaylarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Ama İslam ülkelerinde, İslami bilinç ve şuura sahip olan ailelerde, zaman zaman pürüzler olsa da, bunu aile içerisindeki bir pürüz olarak görüp, Allah ve peygamberi tartıştıkları konu üzerinde hakem tayin edip, onların tavsiyelerine kulak verdikleri zaman, görürüz ki aile yuvası dağılmadan o yuvanın devam ettiğini, çünkü o yuvanın Allah ve peygamberin tavsiyelerine göre kurulduğu için, sağlam temeller üzerine kurulduğundan dolayı yıkılması da çok güç olacaktır. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ Evet, bir başka bizlerin, Rabbimizin gücünü ve kuvvetini bizlere kabul ettirebilecek olan bir başka ayet. O Allah'ın alametlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılmasıdır. Renklerinizin ve dillerinizin ayrı ayrı olmasıdır. Şüphesiz bunlarda gerçekten bilenler için alınacak dersler vardır. Allah-u Teala gökleri ve yeri yoktan var etmiştir. Onların varoluşta ebedi bir kanunla kaim olmuştur. Yani onlar böyle başıboş yaratılan bir şeyler değildir. Sayısız gücün, güç ve kuvvet sahibi olan Allah'ın bu yeryüzü ile gökyüzü arasında büyük bir uyum ve denge içinde olduğunu ve bunların bir görevlerine, kendilerine veren görevi de bir hakkın yerine getirerek, bütün kainatın sadece ve sadece bir tek yaratıcının yarattığını ve onun da büyük bir düzenle onu idare ettiğini, yine biz bu tabiatın içerisine baktığımız zaman, bunun böyle olduğuna işaret eden birçok iyi ayetlerin var olduğunu görüyoruz. Bir taraftan madde şeklini alan ilk enerjinin kaynağı, sonra maddenin birçok farklı elementlere dönüşmesi, daha sonra bu elementleri mükemmel bir oranda birleştirip muhteşem bir kainat düzeni oluşturması ve bu sistemin milyonlarca yüzyıl boyunca aynı düzen ve disiplin içinde işleyip durması üzerinde düşünüp tefekkür eden ve her ön yargısız insan tüm bunların her şeyi bilen, mükemmel ve hikmet sahibi bir yaratıcının her şeyi kaplayan iradesi olmaksızın sadece şans eseri meydana gelebileceğinin sonucuna varması mümkün değildir. İnsan, yeryüzünden uzaktaki yıldızlara dek tüm kainatı aynı elementlerin yapıldığını ve tüm kainatta aynı tabiat kanunu geçerli olduğunu görebilmekte, akıllı bir insan zaten bunu gören insandır. Eğer inatçı değilse insan, bu düzenin birçok ilahın eseri olmadığını da anlar. Bilakis, tüm kainatın yaratıcısı ve idare edicisi olarak tek bir Allah'ın var olduğunu da kabul eder bilir. Zaten Allah-u Teala bize Mülk suresindeki ayetinde gözünü sağa çevir, sola çevir, Allah'ın yarattığında herhangi bir uyumsuzluk, dengesizlik göremeyeceksin diye bize bir meydan okuması var. Gözümüzü tabiattaki gökyüzüne bakalım, tabiattaki düzene bakalım, işleyişe bakalım, aya bakalım, yıldızlara bakalım, güneşe bakalım. Hiçbirinde güneşin gezegen olarak bize bir metre yakın olması dünyayı yakıp bitirecek. Güneşin gezegen olarak bizden bir metre uzak olması da bizi donduracak. Böyle bir düzeni Allah vermiş bize ve de diyor ki işte bu düzenin işlemesi sadece ve sadece Allah'ın eseridir. Bu kainatta birden fazla ilahın var olduğunu bizler görememekteyiz. Bu ayetlerden bir başka özellik olarak da Rabbimiz bize dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasından bahsediyor. Bu kainattaki insan yaratıldıktan sonra coğrafyamızda birçok insan yaşıyor. Bu insanların ses telleri birbirine benzeri olduğu halde ağzımız, dilimiz ve zekamız yapısında bir farklılık olmadığı halde dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan insanlar değişik lisanlarla konuştuklarını görüyoruz. Hatta aynı dilin konuşulduğu bölgelerde bile şehirden şehire, kasabadan kasabaya farklı lehçelerin kullanıldığını görürüz. Bunun yanı sıra her insanın aksanı, telaffuzu, konuşma tarzı diğerlerinden farklıdır. Aynı şekilde fiziksel yapımızın da formülü ve oluşturduğu maddeler aynı olmasına rağmen renklerimizin birbirinden o kadar farklıdır ki diğer milletler, değil milletler bir babanın iki oğlunun renginin bile tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Bu ayet sadece iki yöne dikkat çekilmiş bu ayet içerisinde. Fakat insan çevresine bakarsa dünyada sayısız farklılıkların olduğunu görecektir. İnsan hayvan ve bitki türlerinde üyeler arasında temel benzerlikler olmasına rağmen birçok farkın var olduğunu, hatta hiçbir türün iki üyesinin bile birbirinden aynısı olmadığını fark edilebilir. Bir ağacın iki yaprağı bile birbirinin aynısı değildir. Bu da dünyanın otomatik makinelerin tek tip ürünler ürettiği gibi ve her birine kendi özellikler markasını bastığı gibi bir fabrikadan ibaret olmadığını göstermektedir. Bu fabrikada usta bir sanatçı da vardır ve o her şeye ayrı bir dikkat sarf edip onu yeni oranlar, nitelikler ve özellikler de üretir ve böylece bir bakıma eşsiz bir yaratılışa sahip olur. Her an yeni bir model icat etmekte ve onun yaratıcısı olan Allah'ın gücü aynı şeyi ikinci kez yaratmaya çirkin göstermektedir. Bu tezahürleri apaçık gözlere gören hiç kimse kainatı yaratanın onu yarattıktan sonra dinlenmeye çekildiği gibi aptalca bir fikre, bir yanlışa kapılamaz. Bunun tam aksine onun yaratıcısı gücünün her an faaliyette olduğunu, onun yarattığı her şeye ayrı bir özellik verdiğini de apaçık o delil olarak da görebilmektedir. Değil bir insanın birlikte aynı özellikleri taşıması, bütün insanların başlarındaki saçlarının kıl olarak kalınlıkları bile bir olmadığını Rabbimiz biliyor. Böylesine mükemmel bir yaratılış, işte Allah ayet olarak diyor ki bize, sizin değişik dillerde ve değişik renklerde bile sizleri yarattık. Yine Hucurat suresindeki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın insanlara sizi bir kadın ve erkekten yarattık, sizi kabilelere ve milletlere ayırdık ki ama bu konuda birbirinize hava atasınız, birbirinize üstünlük taslayasınız diye değil, bununla tamamen tanışasınız, bilişesiniz ve Allah'ın gücünü, kuvvetini göresiniz diye der. İşte bundan sonra da der ki Allah, inne fî zâlike le âyâtin lil âlemîn, şüphesiz ki bunda bilenler, anlayanlar, ders almak isteyen insanlar için bunda birer birer ibretler vardır, ayetler vardır, anlayasınız ve bilesiniz diye. Yine bir başka özellik. Ve min âyâtihi, onun ayetlerindendir. Şu söyleyeceğimiz şey de, menâmukum billeyli ve'n-nehâri ve ibtigâukum min fadlih. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmî yesme'ûn. Bir başka özellik olarak Allahu Teala bize diyecek ki, bakın dikkat edin, onun alametlerinden, Allah'ın gücünü, kuvvetini, otoritesini gösteren alametlerden birisi de gece ve gündüzdeki uykunuzdur ve onun verdiği rızkın aramanızdır. Şüphesiz ki bunda dinleyip anlamak isteyenler için bir mesaj vardır, bir ibret vardır dedi. İnsanlar zaman zaman uykuları içerisinde Allah'ın zaman zaman hayatın içerisinde diyelim, hayatı kazanmaya çaba sarf etmek istemektedirler, çaba sarf ediyorlar. İnsanlar genellikle geceleri uyup gündüzleri çalışıyorlar. Fakat bu bir kanun değildir. Gündüzleri uyuyup geceleri hayatları kazanmak için çalışan nice insanlar vardır. İşte bu nedenle hem gece hem gündüz birlikte anılmış ve şöyle geçmiştir ayette. Gece ve gündüz hem uyur hem de hayatınızı kazanmak için çalışırsınız. Burada bu ayet içerisinde Yüce Allah'ın düzenine işaret eden bir ayet var bunun içinde. Bunun yanı sıra o Allah'ın sadece bir yaratıcı olmadığını, aynı zamanda yarattıklarına karşı da şefkatli ve merhametli olduğunu, onların ihtiyaç ve isteklerin de ne olduğunu bildiği için, düzgün bir şekilde yaşamalar için gerekli olan şeyler neyse bu yaratılışa da özen gösterdiğini de yine bu ayet içerisinde bizler anlıyoruz. İnsan sürekli çalışamaz. Bir müddet çalıştıktan sonra kaybettiği enerjiyi tekrar toplayabilmesi için dinlenmeye de ihtiyacı olan bir varlıktır. Bu nedenle de yüce yaratıcımızın insanda sadece bir dinlenme, istek ve arzu yaratmakla kalmamış. Onun içinde onu sağlayabilmesi için ona güçlü bir uyku dürtüsü yerleştirmiştir. Böylece o istemese de hatta karşı koysa bile belirli bir düz süre çalışma ve uykusuzluktan sonra otomatik olarak insanı yener, onu birkaç saat dinlenmeye zorlar ve bu ihtiyaç karşılandıktan sonra da onu terk eder. İnsan eskiden beri uykunun tabiatını ve asıl nedenini de zaten çözümleyebilmiş de değildir. Uyku insanın doğasına ve yapısına yerleştirilmiş doğuştan gelen bir şeydir. Uykunun tamamen insanın ihtiyaçlarına uygun bir tabiatta olması, onun tesadüfi olmadığını ve belirli bir amaç ve gayeye uygun olarak Yüce Allah tarafından düzenlendiğini de yeterli bir kanıtı olsa gerektir. Bu düzenleme apaçık bir hikmet ve gayeye mebnidir. Bundan başka bizzat uyku bile insanın bu zorlayıcı dürtüye yerleştiren varlığın insanın kendisinden daha merhametli davrandığına şahadet etmektedir. Aksi takdirde insan uykuya karşı koyar, sürekli uyanık kalmaya çalışır, devamlı çaba sarf eder ve böylece sadece çalışma gücünü değil, bazı temel hayati güçlerini bile kaybederdi. Burada hayatınızı kazanmaya kasteden Allah'ın lütfundan arama kelimelerin kullanılması bizi ayette daha da dikkatimizi çekmektedir. Eğer yerlerin ve göklerin sayısız ve sınırsız güçleri insanın hayatını devam ettirebilmesi için ona sayısız kaynaklar sağlayacak ve geçim imkanları sunacak şekilde düzenlenmemiş olsaydı, insan geçimini nasıl sağlayabilir ve hayatını nasıl devam ettirebilirdi? Sadece bu da değil tabii ki. Eğer insana bu amaca uygun fiziksel ve zihni yetenekler, yeterli organlar bahşedilmemiş, Allah tarafından verilmemiş olsaydı, insan bu araç ve kaynaklardan yararlanamazdı da. O halde insanın geçimini temin etmek için çabalama gücüne sahip olması ve onun dışındaki çevrede bu geçim kaynaklarının var olması, açıkça merhametli ve lütufkar bir Allah'ın var olduğunu göstermektedir. Kendisinde hastalık bulunmayan hiçbir akıl, tüm bunların şans eseri olduğunu, şans eseri meydana geldiğini veya bunların birçok ilah tarafından uluhiyeti birçok tanrının uluhiyetiyle meydana geldiğini ya da bu insanları kör ve merhametsiz bir gücün yapmış olduğunu da herhalde düşünemez, aklı da böyle şeylere varmaması gerekir. Zira tabiattaki bütün varlıklar, şu söylemiş olduğumuz bütün özellikler, insanı ister istemez büyük bir lütuf sahibi varlığın var olduğuna yönetmekte ve ona yönlendirmektedir. İnsan işte bu varlıklar içerisinde kendisinin gücü ve kuvvetinin ne olduğunu, bu yaratıcının gücünün ve kuvvetinin ne olduğunu anlaması ve de ona yönelmesi gerekmektedir. وَمِنْ آيَاتِهِ Bu ayetlerden bir tanesi de يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمِ يَعْقِلُونَ Dikkat ederseniz Allah-u Teala peş peşe ayetlerin sonunda bu ayette اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمِ يَعْقِلُونَ dedi. Bundan önceki ayetlerde ise bakıyoruz 4 tane ayet söyledi. Her birinde اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمِ يَسْمَعُونَ dedi. Bir yukarıdaki ayette 22. ayette inne fi zalike le ayatin lil alemin dedi. 21. ayete bakıyoruz. Onda da dedi ki inne fi zalike le ayatin li kavmi yetefekkurun. Birinde yetefekkurun dedi. Birinde lil alemin dedi. Birinde li kavmin yesmeun dedi. Birinde de li kavmin yaqilun dedi. Tabii ki her birinde sanki değişik bir gruba hitap ediyormuş gibi ama aslında bunların hepsi bir insanda var olan özelliktir. Akıllı olması, tefekkür etmesi, işiten bir varlık olması ve bu alemin içinde bu özellikleri taşıyan bir varlık olması. İşte Allah bu özellikleri söyleyerek insanın çok küçük bir şey olmadığını, aslında büyük özelliklere sahip olan bir varlığın da ancak büyük özelliklere sahip olan bir yaratıcı tarafından var edilebileceğinin bizlere mesajını verdi. Ve de yine tabiattan bir örnek, bizim için çok yakınımızda olan, zaman zaman karşılaştığımız ve sık sık bazen de bizlerin karşısında bir şey gücümüzün, kuvvetimizin yetmediği bir olaydan bahsedecek Allah. Onun ayetlerinden Allah'ın gücünü, kuvvetini, otoritesini gösteren özelliklerden birisi de gözünüzün önünde sizi korkuttu ve size ümit veren şimşekleri çaktırması ve gökten yağmur yağdırıp onunla ölü toprağa can vermesi de onun Allah'ın alametlerindendir. Akıllarını kullanan kimseler için de bunda çıkarılacak elbette ki çok büyük dersler var dedi Allah-u Teala. Bunlardan bir tanesi olarak bize ümit ve korku vermek için dedi Allah-u Teala. Yani gök gürültüsü ve şimşek yağmurun geleceğini ve mahsulün iyi olacağını müjdeler. Fakat aynı zamanda da bir yerlere yıldırım düşeceği veya her şeyi silip süpüren bir şiddetli bir yağmurun yağacağı konusunda da insana bir korku ve uyandırıverir. Tabii ki bununla işte Allah-u Teala bu yağmur ve şimşek konusunda da güç ve kuvvetin sadece kendisinde olduğunu elbette ki bu bize bir müjde veriyor. Bu bize bir uyarı veriyor, korku da veriyor ama arkasından gelebilecek olan Allah korusun bir yere şimşek düştüğü zaman onun etkisinden insanlar her tarafa şimşekten korunabilmek için tedbir almaları, dünya coğrafyasında toprak yaşadığı yeryüzünde böyle bir şeye tedbir alması mümkün değil. Alabildiği çok sınırlı bir tedbir var. Bunun karşılığı Allah da diyor ki işte böyle bir şey karşısında gücünüz kuvvetiniz yetmiyor. O halde gelin bu Allah'ın onuna, Allah'a boyun eğin, o Allah'a emirlerine kulak verin, onun uyarılarını harfiyen yerine getirin. Ve yunezzilu mines semai ma'en fe yuhyi bihil arda ba'de mevtiha. O Allah ki size gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeri, yeryüzünü de ölü bir toprak parçasını yeryüzünü dirilten de o odur. Bu bir taraftan ölümden sonraki hayata işaret ederken bu ayet, diğer taraftan da Allah'ın varlığına, gökleri ve yeri iradesi altında bulunduran bir tek ilahın var olduğunu ispatlar. Yeryüzündeki sayısız yaratık, topraktan yetişen bitkilerle beslenirler. Bu ürünler toprağın verimliliğine bağlıdır. Verimlilik de direkt olarak toprağın üzerine düşsün veya suyu toprağın yeryüzünde biriksin veya yer altına kuyuları ve su kaynakları şeklinde alsın ya da dağlarda donup sonradan akarsular şeklinde aşağılara aksın, her ne şekilde olursa olsun yağmura ve kara bağlıdır. Yağmur da yağmurun yağmasını sağlayan, hatta yağmur suyuna doğal bir gübre de karıştıran birçok faktöre, güneşin ısısına, mevsimlerin değişmesine, atmosferdeki ısı değişikliklerine, rüzgarın esişine ve şimşeğe bağlıdır. Yeryüzünden göklere dek var olan her şeyin arasında bir ahenk ve oranın bulunması, bunların birçok amaç ve gayeye uygun ve hazır olması, tüm bu varlıkların milyonlarca yıldan beri aynı mükemmel ahenk içinde var olmaya devam edip durmaları sadece şans eseri olmaz. Tüm bunları bir düzenleyici ve yapıcının her şeyi kapsayan irade ve plan ve hikmeti olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bütün bunlar yerlerin ve göklerin, güneşin, rüzgarın, suyun, sıcaklığın ve soğuğun yaratıcısının ve Rabbinin sadece ve sadece bir tek Allah olduğunun açık delilleridir. Suyun sıcak zaman sıcak olması, bazen soğuk olması, rüzgarın esmesi, göklerin ve güneşin hareketleri tamamen Allah'ın eseridir. Allah'ın eserin dışında böyle bir şeyin olmuş olması mümkün değildir. İşte bunda aklını kullanabilen kimseler için açık ayetler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. Yine Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de şudur diyecek Rabbimiz, göğün ve yerin onun emriyle durmasıdır. Sonra sizi yerden çağırdığı zaman bir tek davetle hemen çıkarılacaksınız. Yani yer ve gök sadece onun emriyle yaratılmakla kalmamış, aynı zamanda bu ikisinin varoluşu, büyük bir hayat düzeninin ikisi arasında devam edip durması da sadece ve sadece Allah'ın emriyle olmaktadır. Eğer Allah'ın emri onları bir an bile ihmal etse, bu düzen birdenbire çöker, birdenbire bozuluverirdi. Kainatın yaratıcısı olan Allah ve idare edicisi olan Allah, bizi tekrar diriltmeye de hiç şüphesiz ki kadirdir ve de bu Allah için zor da olmayacaktır. Bunun için Allah'ın hazırlık yapmasına, bir ön proje geliştirmesine de hiç gerek yoktur. Onun bir tek çağrısı, yeryüzünün her tarafında ve yaratılışının ilk gününden beri doğmuş ve doğacak, tüm insanlara da bir arada toplamaya ve diriltmeye de Allah'ın gücü yetecek. Bu da yeri ve zamanı geldiği zaman Allah tarafından ol diyecek, o da oluverecek. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah-u Teala'nındır, onun kullarındandır, ona boyun eğmişlerdir. Allah'ın sapasağlam durmaları da onun alametidir. Sona çare ve yerde, göğerlerde ve göklerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de ister istemez Allah'ın emrine, Allah'ın buyruğuna boyun eğip ve hepsi de O'na itaat etmektedirler. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. O Allah ki yaratmayı ilk başlatan, sonra ölümden sonra tekrar yeniden yaratan da O'dur. Bu O'nun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O'nundur. O güçlüdür. O'nun gücüne hiçbir güç erişemez. O yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Bu konuda bir uyumsuzluğu, bir dengesizliği de kesinlikle Allah için söz konusu değildir. Yeri ve zamanı geldiği zaman her şey yerli yerince yapacak olan O'dur. Bütün insanları bir araya getirecek olan da O'dur. Yeryüzünde ve gökyüzü yok olsalar bile hepsi Allah'ın isteğiyle yeniden bir araya gelmeye gücü yetirecek olan sadece ve sadece Allah'tır. Evet. Konuşmamızın başında söylemiş olduğum o Allah'ın gücünü ve kuvvetini gösteren, kendinin varlığa delalet eden ayetleri böylece sonlamış olduk, bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki sohbetimizde 28. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. İnşallah bu anlattıklarımızda ve söylediklerimizde ve sizlerin dinledikleriyle de Rabbimizin gücünü ve kuvvetine olan inancımız daha da artar, teslimiyetimiz daha da artar diyoruz. Ve ahiru davana ve enilhamdülillahi rabbil alemin.